أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 299. حديث. الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. Kadere inanmak üzüntü ve sıkıntıyı giderir. Evet. Kaderi anlamak, kadere inanmak, kadere boyun eğmek, kadere rıza göstermek. Bunlar olmayan yerdeki üzüntü ve sıkıntılar ortadan kaldırır. Peki, bunların olmayan ortamının sıkıntıları, bazen baş ağrısı, bazen diş ağrısı, bazen karın ağrısı şeklinde tecelli eder mi dersiniz? Bilmem ama, ben şahsen hem yaşadım, hem yaşayanı gördüm. Bir insanda kadere rıza yoksa, ekonomik ve sosyal, bireysel ve toplumsal ve de siyasal hayatında, kendisinde, kafasında, gönlünde, içinde, dışında sanki sıkıntıya düşmeyen hiçbir yeri yoktur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ebu Derda radıyallahu anh'ten öğreniyoruz. Zirvedeki imanın 4 özelliği olmalıdır diye beyan ediyorlar. Kenzülümmal, 1. ciltte 69'da görebilirsiniz. Bunlardan biri es-sabru lil-hukm. Allah nasıl hükmettiyse, işte öylece ona sabretmek. Bu imanı zirveye taşır. 2. Er-rıda bil-kader. Evet, gerçekten imanın zirvede olmasını sağlayan enteresan bir özellik. Allah nasıl takdir etmişse, ona rıza göstermek gerekir. 3. وَالْاِخْلَاسُ لِلْتَوَكُّلْ. Cenab-ı Hak vekildir, vekil olmaya ama Allah'ı vekil bilmede samimiyet gerekir. Bildim tamam demek yetmez. Bunda samimi olmak gerekir. Bir de وَالْاِسْتِسْلَامُ لِلْرَبْ. Allah'ın rububiyetine teslimiyet gerekir. Buna göre, hani eskiden neredeyse her hoca talebesine, her anne baba evladına, her arkadaş arkadaşına özel olarak öğütler ve öğretirdi. Men amana bil kader emine minel keder diye. Yani kim ki kadere iman eder, kederden emin olur. Tabi kadere iman konusu belki şu içinde bulunduğumuz dönemde tartışma konusu olmuş. Hatta İslam'a ve imana sataşma konusu olmuş. Müslümanların boyunlarında yafta en büyük suçları haline gelmiştir. Kadere iman. Kaderimmiş diyenler, akla hayale gelmedik suçları için bir yafta bulmuşlar, giyiyorlar, o formanın içinde istediklerini yapıyorlar ve sorgulanmazlıklarını, İslam öyle demiyor mu? Sen Müslüman değil misin diye de ifade ediyorlar. Ya, demek bir de böyle İslam varmış diyesim geliyor. Evet, kadere iman, kederden, üzüntüden, sıkıntıdan kurtarır adamı. Kadere iman huzurdur, kadere iman sükundur. Ben buna böyle iman ediyorum. Dini öğrendiğim günden bu yana, öğrendiğim bütün ayet ve hadisler bunu destekledi, bunu gördüm. Ama İnsanların kader dediklerini anlamıyorum. Yani onun dinde yerini bilmiyorum. Sorumsuzluğun adı kader ise, ilgisizliğin ve bilgisizliğin adı, cehaletin, hem de kinin, öfkenin, inanca saygısızlığın adı kaderse ve bu kaderden dolayı insanlar yanlış yapıyorlarsa, böyle bir kadere iman etmek adama huzur vermiyorsa, devam edin isterseniz, ben bu kadarını bilebildim. Evet, kadere iman huzur ve sükun kazandırır. Çünkü Allah'ın huzurunda olduğunuzu bilirsiniz. Hatta Cebrail aleyhisselam gelir aleyhissalatü vesselama Hani bildiğiniz o Cibril hadisindeki gibi. Soru sorar İslam nedir diye, tarifi alır doğru söyledin der, şaşırır sahabe. Arkasından bir soru daha iman nedir diye. Tarif eder aleyhissalatü vesselam. En tü'mine billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir. Arkasından ve tü'mine bil kader diye özel olarak bizzat kadere iman ayrıca sayar. Evet, önemlidir. Allah'a iman yanında kadere iman, meleklere imanla birlik, yani melekleri olan bir Allah'a imanla birlikte kadere iman, kitaplar gönderen Allah'a imanla birlik kadere iman, peygamberler görevlendiren Allah'a imanla birlik bir kadere iman, elbette huzur ve sükun getirir. Hem ki melekleri olan, kitaplar gönderen, peygamberler görevlendiren bir Allah'ın istekleri doğrultusunda bir hayatın, yarın hesap konusu olduğunu bilmek, ölmek ve yeniden dirilmek konusuyla birlikte, bir de onlarla beraber kadere iman, gerçekten huzur ve sükundur. Sıkıntıdan, dertten, çileden kurtarır insanı. Yıllar önceydi. Akşam, beraber kaldıkları odada, tartıştıkları konuyu çözmek adına, ertesi gün, çareyi benim yanımda bulmayı hedefleyen gençlerden biri, ama biraz sakin davransanız uyarısıyla arkadaşlarını bana getirmiş. Konu, kadere iman. Hay hay dedim. Tanışmaya başladık. Tanışmayı uzattım ve nasıl bir Allah'a iman etmek zorunda olduğumuzu anlattım. Evet, nasıl bir Allah'a? Hani bazen yanılan, bazen bilen ama çoğu zaman bilemeyen bir Allah olsaydı inandığımız, ne kazanırdık, ne kaybederdik? Ya da adaletinden şüphe ettiğimiz, zulmetme ihtimali olan bir Allah'a inansaydık, ya da evreni yaratan ama idare edemeyen bir Allah, ya da idaresi konusunda başkalarının baskısına tahammül edemeyen, çaresiz, işin ipin dizginlerini ona vermek zorunda kalan bir ilaha, bir tanrıya inansaydık gibi, nasıl bir Allah'a inandığımızı anlatmaya başladım. Ama onsuz olmaz bir gerçek ki, öyle bir Allah'a iman edecektik, ediyorduk, etmeliydik ki, o Allah her şeyi yaratan, bir, her şeye gücü yeten, iki, her ne isterse isteyebilmeye yetkili, üç, ve her şeyi bilen, ama tam bilen, ama gerçekten bilen, ama mutlak bilen, ama yanılmaz bilen, ama şefkatle, ama merhametle bilen bir Allah olduğuna, iman ettiniz mi, işte siz kadere iman ettiniz diyecektim. Ama henüz daha demeden, karşıdaki daldı, düşündü, zorlandı, eyvah dedim, kusura bakmayın, konu neydi? Dedi ki gerek kalmadı, ama neden dedim, kaderdi dedi, konuşalım dedim, yok dedi, anlaşıldı. Evet, kadere iman edilir. Siz Bakara suresinin başına bakın isterseniz, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ demiyor mu Allah? Gayba iman edilir. Peki söyleyin Allah için, gayb bilinir mi, bilse mi, insanlar ne kadar bilseydi, bilenler ne kadar bilmeselerdi ne olurdu? Konularını tartışmaya Kur'an hiç izin verir mi bu ayete göre? Gaybı bilsek mi, bilseydik mi diye iman edeceksiniz gayba, problem çözülecek. Kader konusu da öyle. Kader bilinir mi? İnsan kaderini kendisi mi yazar, başkasına mı yazdırır? Katip mi bulur? Artık eskiden kalem kullanılırdı. Belki divitti, hokkaydı ama şimdi başka şeyler kullanılıyor. Bununla da yazılır mı? İtalik mi yazılsa, yoksa koyu mu, açık mı yazılsa, ya da bilgisayarda mı, sayar bilgisinde mi yazılsa, söyleyin neyle yazıyorsunuz kaderinizi? Alnınızın yazısıymış, ölünce şöyle deriyi kazıyıp altındaki yazıyı okumak adına mı, daha bunun kaderinde ne yazılar varmış, hepsini yaşamadan ölmüş mü diyeceksiniz yoksa? Farklı kelimelerle ifade edelim. Allah nasıl isterse öyle imtihan eder demeye inanmaktır kader. Kabul eder misiniz? Allah'ın imtihanında denge vardır, adalet sahibidir demektir ve teslim olmaktır kader. Kabul eder misiniz? Allah bizi bizden daha çok sever. O bizi bize bıraksaydı biz o kadar rahat edemez, huzur bulamazdık diyebilmektir kader. Allah bizi yaratmadan önce bize hakim olan, bizi yarattıktan sonra bizi yönetmeye yetkili olan, bizim hayatımıza karışmaya tek yetkili, her dediği yerinde, dediği dinlenilmesi gereken, hayatımıza program çizmeye tek yetkili, işte o Tanrı'dır, Rab'dır, İlah'tır. Bunu böylece bilmektir kader, bunu böylece kabul etmektir kader. Var mısınız? O zaman sıkıntılar gider mi dersiniz? Nereden buldum ben bunu? Öyle diyordu bir kadın. İki talakla boşamış kocası kendisini bir çocuk sahibi, üçüncüyü vermesi için yalvarıyordu yanımızda. İki şahit, bir ben, bir kocası, bir de çocuğu vardı ortamda. Nereden buldun beni diye bağırıyordu. İki sözünün biriydi. Ben sordum, bu çocuk kimin? Benim dedi. Babası kim dedim. O dedi. Bağırıyordu. Yan istemiyordu. Babası olmasına bile tahammülü yoktu. Güzel dedim. Ama bak, dünya yerinden oynasa? Bütün insanlar yardımcı olsa, bu çocuğun babası bu olacakmış. O olacakmış. Bunu engelleyemeyecekmişin meğer. Nedir sıkıntın dedim. Öyle değil mi? Kadere rıza. O kadar güzel olur ki. Ama Allah neden beni mavi bir gözle imtihan etmiyor? Bu benim kaderimmiş ama ben değiştirmek istiyorum mu diyorsun? Buyurun, değiştir. Daha mı iyi olacağına inandın? İstersen gün be gün, her gün ayrı bir renkle çık. Gözün her gün farklı renkte olsun. Zaten öyle değil misin? Bir gün maviyi seviyor senin gözün, bir gün kırmızıyı. Ama neden öyle? Oysa görünmen, görüntün, gözün ve görmen vahye teslim olursa hep Allah'ın evet dediğini, kabul dediğini, iyidir dediğini seveceksin değil mi? Kadere rıza imanın ta kendisidir. Kadere iman kişiden derdi ve sıkıntıyı giderir. Ama ben neden böyle bir evle imtihan oluyorum? Ama sorular, ama din neden böyle? Ama neden ben bazı şeyleri bilmiyorum? Ama neden anam ve babam, çevrem ve insanlar, hocam ve talebem, zenginim ve fakirimle bu toplum neden böyle? Biz kader mahkumları, biz bunu çekmek zorunda mıyız? Yo. Onu eğer sen, ben böyle yaşayacağım diye ayarladıysan, Allah'ın yerine kendini koyup da kaderin buymuş demenin anlamı yok. Bak orada iş karışıyor gibi geliyor. Yani senin kaderin namaz kılmakla, oruç tutmak zorunda olmakla yazılmış. Senin kaderin sana cennet kazandıracak ama eyvallah etmezsen cehenneme de sürükleyecek yazılar ve yazgılarla belirlenmiş. Sen bilirsin. Değilse Allah sana istemediği şeyleri yaptırtıp sonra seni suçlayacak kadar haşa hiçbir özellik taşımaz. Mümkün değildir bu. İstersen tekrar edeyim. Yani bir Allah düşünün ki Kur'an'ın tarif ettiği, sünnetin beyan ettiği, Peygamberimizin kulluğuna davet ettiği, Kur'an'la anladığımız, vahiyle bildiğimiz bir Allah ki, hem yasaklarına teşvik edecek, beni mecbur ve mahkum eyleyecek, hem de suçlayacak ve ceza verecek. Mümkün mü? Peki ama nedir bu insanların dilinden düşürmedikleri kader suçlamaları? Kaderimmiş, kadermiş, kader olunca şikayet edemezmiş, başka çaresi yokmuş, mecburmuş demeye devam etsinler. Bence karıştırılan bir konu var. Kelime benzerliğinden dolayı insanlar İslam'ın kadere yüklediği anlamla kendilerinin kaderden anladıklarını işine geldiği gibi karıştırıyorlar. Öyle değil. Mesela bilirsiniz, anlarsınız. Mesela nikah diye bir kelime. Hani her dinde var diyeceğim neredeyse. Peki mesela zikir diye bir kelime. Fedakarlık diye bir kelime, olsun diye, olmasın diye, dursun diye, yürüsün diye kelimeler var insan dilinde. Bunların Allah'ın istediği, peygamberin anlam yüklediği bir şekilde kullanılması ayrı, insanların kendi kendilerine anlam yüklemeleri ayrıdır. İşte kader de bunlardan biridir. Tıpkı iman gibi, hoşgörü gibi, samimiyet gibi, tevazu gibi, baş eğikliği gibi, namus gibi, iffet gibi. Bütün bunlar birileri tarafından farklı anlamlarda kullansa da Allah ve Resulünün dediği anlam adına din diye konuşuyoruz, diğerlerini şimdilik bilmiyoruz. Tekrar ediyorum. 299. El-İmanu bil-Kader yüzhibul-hemme vel-hazen. Kadere inanmak üzüntü ve sıkıntıyı giderir. Denediniz. İnsanlar neler denemediler? Doktorundan baytarına, bileninden bilmeyenine, ihtiyar bir kadından genç bir insana kadar neler ve neler denediler, çareler aradılar. Gelin, İmam Kudai'nin beyanına göre aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Üzüntünüz mü var? Sıkıntınız mı var? Kadere imanınızı bir yenileyin, gözden geçirin. Bir daha, bir bakın bakalım nereler yıpranmış, deforme olmuş, nereler eskimiş, ya da hangi halde, şimdi ne durumda? Yeniden bir kere daha kontrol edin, imanınızı güçlendirin. Belki çok zayıflamış, belki ilgisiz kalmış, belki bilmeden iman iddiasındasınız. Sıkıntınız gidecektir, ben eminim. 300. El-İmanu nısfan, nısfun şükrun ve nısfun sabrun. İman iki bölümdür. Yarısı şükür, yarısı da sabırdır. Evet. İman denilince, kalbin derinliklerinde gizli, o senin dediğin kan galiba, kalbin derinliklerinde ve yüzünde ve çevresinde ve içinde ve dışında dolaşan, bu imandan söz eden bir hadis. İman, evet, açığa çıkacakmış meğer, görülürmüş. Ama ne öğretmişti sana babaların, ataların? İmanla paranın kimde olduğu bilinmezdi değil mi? Etme eyleme. O baba sözü, Allah'ın sözüne aykırıysa dinlenmez, esamesi okunmaz babanın. Bak Allah Mümtehine suresinde, yani 60. surede, hani öyle bir anlaşma yapılmıştı ya Hudeybiye diye, öyle bir yerde bir anlaşma, Mekke'de iman iddiasıyla Medine'ye kadar gelen insanlar olacaktı. Onlar adamsa, yani Ademoğlu erkek cinsindense, onlar geri gönderilecek, ilticaları kabul edilmeyecekti. Ama kadın konusunda bir madde yoktu. İşe bak ki kadınlar da iman edip geldiler. Biz iman ettik ya Resulallah dediler. Allahu Teala da dedi ki, imtihan et onları. Eğer iman ediyorlarsa, iman ettikleri açığa çıkarsa, belli olursa bu imtihanın sonucunda, demek ki kişinin iman edip etmediği belli olurmuş. Olmaz olur mu öyle şey? İman o, kalbinde, vicdanında, bir yerlere sakladığın, kendinin bile unuttuğun bir şey gibi düşünürsen elbette kimse bilmez sende var mı yok mu. Hatta, sözüm garibine gitmesin, bazen öyle iman iddiaları duyuyorum ki, adamın kendisinin bile haberi yok o imandan. Saklamış, koymuş kenara, kimse görmesin diye çabalıyor, hiç kimsenin haberi olmayacak, böyle bir iman iddiası. O değil sözünü edeceğimiz. Aleyhissalatü vesselam diyorlar ki, iman mı? İki parça. Bir, şükür, iki, sabır. Yarısı şükür, yarısı sabır. Yani, Allah'ın sana gönderdiği imtihan soruları konusunda öyle iman sahibi olacaksın ki, gereğini yerine getirecek imkan da vermiştir Allah, hadi şükret. Yani, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullan. Bismillah, Allah yardım edecektir, şükret. İmanın gereğidir, devam et. Yarısı, o da sabır. Çünkü, hep sana imkan verilerek, hep sana verilerek imtihana tabi tutulmayacaksın. Kimileri de senin o anda hazır olmadığın ya da istemediğin cinsten sorular olacak. Devam, dayan, diren, bıkma ve usanma, bu da imanın öteki yarısıdır. 301. Câekum ehlul yemen, hum arakku ef'ideten, el imanu yemanin, vel fıkhu yemanin, vel hikmetu yemaniyetun. Allahu Ekber. Severim Yemenlileri bu hadisten dolayı. Görsem bir başka bakarım onlara. Çünkü Yemen farklıdır benim hayatımda. Çünkü Peygamberim Yemenlileri över bana. Size, Yemen halkından gelenler oldu. Onlar gönülleri hassas, duyarlı kimselerdir. Nitekim iman Yemenlidir. Fıkıh Yemenlidir. Güzel anlayış Yemenlidir. Hikmet Yemenli. İnce fikir de Yemenlidir. Yerli yerince düşünebilmek, düşünceyi hayatla bütünleştirebilmek, o da Yemenlidir diyordu. Ben anladığım Türkçe ile söyledim. Siz yeniden okursunuz. Bunun bir abartı ya da hani gerçekleri sündürmek ve uzatmak şekliyle özünü bozmak anlamına gelebileceği korkusu zaman zaman içimi kaplar doğrusu. Öyle ya, Peygamberimiz zamanında, o Medine'deyken, onun yanına Yemen'den birileri geliyor ve onlar adına aleyhissalatü vesselam diyor ki, şu gelenler Yemen'den geldiler. Hani şu misafirlerimiz var ya, bakın size Yemen'den birileri geldi, Yemenliler geldi haberiniz olsun. Yemen halkından gelenler var, bakın size onlar ziyarete gelmişler, kaynaşmaya gelmişler, bütünleşmeye, birleşmeye gelmişler. Onların kalpleri çok ince, gönülleri hassas. Evet, hoş adamlar. Kim onlar? O günkü Yemenler elbette ve fakat aynı zamanda onlar iman sahibidir, imanın temsilcisi, iman da Yemenlidir. Allahu Ekber, ama Yemen. Peki Mekke'de iman edenler yok mu? Ama Medine'de iman yok mu? Neden iman Mekki'dir, neden iman Medenidir değil de Yemen'in Yemenlidir denilmiş mi diyecektim. Bir dakika ya Resulallah, aklın başında galiba ama ne dediğini unuttun mu? İman dedin, Yemen dedin mi diyecektim peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, ama öyleyse ben Yemenli değilsem, ben Şamlı, ben Bağdatlı, ben İstanbullu, ben Varşovalı. Evet, sen nerelisin? İşte sen oralısın ya. Peki orada iman olmaz mı diyeceğiz o zaman? Olur mu öyle şey? Der misin bunu? Ama peygamberimiz o günkü Yemenliler adına böyle dediyse, bu o günü ilgilendirir desek de bu hadisi hatta hiç okumasaydık mı? Olmaz öyle şey. Bakın, insanlardan birileri bu hale gelebiliyor. Peygamberimizin bu methü senasına muhatap olabiliyorlarmış. Peki neden iman sizin evde olmuyor? Neden İslam'ın istediği imana sahip insanlar olmuyorsunuz? Neden kalpleriniz ince, gönülleriniz hassas değil? Vel fıkhu Yemen'in, fıkıh da Yemenliymiş. Duyarlı insanlar, iman sahibi insanlar, kalpleri ince, gönülleri hassas insanlar, imanda temsil sahibi insanlar ama aynı zamanda fıkıhta önder insanlarmış onlar. Nasıl mı? Fıkıh, şu sonradan, hadis ve hadis usulü, tefsir ve tefsir usulü, kıraat ve kıraat ilimleri ve kıraat ilimleri ya da tarih ve bizim tarih ve önceki tarih ve ilk tarih ve sonraki tarihler yanında hani bir de İslam tarihi, yok efendim medeniyet tarihi ya da fıkıh tarihi yanında bir de fıkıh olsa, usulü fıkıh olsa, işte o fıkıhtan onlar Yemenler etkili ve yetkili mi diyeceksiniz? O günün anlamıyla fıkıh, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi demektir. Güzel anlayış demektir. Fark edebilmek demektir. İnsanın yaptığı iş neye yarıyor? Zararına mı, kârına mı, bunun bilincinde olması anlamına gelecektir. Hatta İmam-ı Azam Efendimiz kendi döneminde fıkıh tarif ederken marifetün nefsi mâ lehâ ve mâ aleyhâ demiştir. Yani kişinin lehine ve aleyhine olan şeylerin irfanına sahip olması demektir. İşte bunun özü, bunun aslı Yemen'dedir. Yemenler buna sahiptir. O günkü Yemenler. Peki bugünkü sizin köylüler, bugünkü sizin mahalleler, bugünkü sizin evliler, onlar neden sahip değil acaba? Bir de vel hikmetü yemaniyetün, hikmet de Yemenlidir. Yerli yerince düşünebilmek, yerli yerince konuşabilmek, yerli yerince hareket edebilmek, fazlalık değil, boşluk değil, eksiklik değil, dengesizlik, densizlik ve düzensizlik değil, her şey tam yerli yerince, Kur'an'a ve sünnete uygun, hani eskilerin tabiriyle, biraz da o aklıma geliyor ben hikmet deyince, kitabın kavline uygun hareket edebilmeyi bilmek demektir. İşte o günkü Yemenliler öyle. Peki ya şimdikiler? Ben neden seviyorum şimdikileri? İyi de şimdiki Yemenliler bana bu Yemenleri hatırlatıyor. Şimdi Yemen denilince ben bu hadisi hatırlıyorum. Yemen'den gelenleri, Yemen'e gidenleri hatırlıyorum. Ebu Musa el-Eş'arileri hatırlıyorum. Muaz bin Cebel'leri hatırlıyorum. Ebu Hureyre'leri hatırlıyorum. Evet, Yemen bir başka. Ondan dolayı Yemen için ben içimde özel bir bölüm ayırmışım. Kalbimde özel bir sevgi belirmiş. Ondan dolayı Yemen'i özel seviyorum. İsterseniz konunun daha bir aydınlanması anlamına deve diyeyim de siz hatırladıklarınızı sıralayın. Deve, yani işte bir hayvan değil mi? Hörgücü de var galiba. İki tane mi ne? Bilemedin. Seninki beyaz deve mi? Olur mu, deve rengi, deve tüyü deyince beyaz mı hatırlanır? Ama öylesi de varmış. Ha öyle mi? Deyip geçecek misiniz? Olur mu öyle şey? Deve denilince sen neler hatırlarsın? Deveye binenler, deveden inenler, deveyle yürüyenler, devede yürürken hacı tarif eden ve insanların hacı öğrenmesi, yani kulluğu öğrenmesi adına devenin üstünde sapasağlam duran bir peygamber ve çevresindekiler değil mi? Deve bana asr-ı saadeti hatırlatır. Bugün Mekke'de ve Medine'de görmesem de, bugün o döneme ait hiçbir izi kalmasa da ben deveyle o günü hatırlıyorum. İşte ondan dolayı Yemen'i ve Yemenleri farklı seviyorum. 302 Allah'ın sevip seçtiği iyiliklerinizi müminlere yöneltin. Evlu ma'rufekum el müminin. Allahu ekber. Allah bize vermiş. İrfan sahip olmuşuz. Marifet sahip olmuşuz. Bizi seçkin kılmış. Biz tanımışız. Biz görmüşüz. Biz bilmişiz. Bu bizde kalmasın. Mezara götürmemizin ne anlamı var? Paylaşalım. Allah aslında bize verdiğini biz şahsımızda kullanalım diye veriyor, biliyorum. Hatta bu şahsımız demek kendimiz, oğlumuz, kızımız, eşimiz, karımız, kocamızla beraber biz demektir. Sonra anne babamız ve çocukları, sonra onun annesi babası ve çocuklarıyla bütün müminlerle paylaşmak zorunda olduğumuz imkanlardır bunlar. Biz Allah'ın bize verdiği imkanları Allah'a kullukta kullanalım ve bunu müminlerle paylaşalım. Hadisi yeniden okuyoruz. Allah'ın sevip seçtiği iyiliklerinizi müminlere yöneltin. Onlar da yararlansınlar. Onlarla beraber olun. 303. Bi'se matiyyetur raculi za'amu. Söylediklerine göre şeklinde başlayan bir söz girişi ne kötü bir başlangıç, ne kötü bir giriştir. Yani ala rivayetin fi elsinetin nas diye başlıyor adam. İnsanların dediklerine göre galiba zannederim herhalde bana öyle geliyor ki, sonuç hiç öyle dedi ve geçti adam. Ciddiye alınması gerekmeyen sözler söyledi. Kendisi de ciddiye almadı zaten. Sonra söylemiş oldu işte. Söylediklerine göre dedi ya. Kimdi söyleyen? Neden söylemiş? Nerede söylemiş? Nasıl söylemiş? Mesela kardeşim geliyor. Can kardeşim değil. Mümin kardeşim, Müslüman kardeşim, sen falan ortamda, filan zeminde şöyle şöyle bir hadisten söz etmiştin, böyle böyle bir ayet demiştin, ben o konuyla ilgili şöyle bir ayet, bir de böyle bir hadis hatırlıyorum ama ya sen mi yanlış okudun, ya ben mi yanlış hatırlıyorum, haydi onlara bir kere daha baksak diyorsa, ben hem coşuyor, hem seviniyor, hem memnun oluyorum. Elbette böyle denmeli. Kim dedi, nerede dedi, nasıl dedi diye elbette bilinmeli. Zaten hadis kitapları baştan sona ben falandan duydum, o filandan duymuş ki ondan da filan duymuş ya da o da filandan duymuş ki aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor ve bunu söylerken yanında falan vardı. Ben onu filandan duydum ki yanında filan varmış şeklinde ciddi senetlerle, yani ispat belgeleriyle söylerler. Kim kimden ne zaman duyabildiğini de beyan eder bunu söylerken. Hatta bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan silsile, senet dediğimiz bu zincirde ne kadar az adam varsa o kadar makbul olduğunu bilirler de azaltmaya çalışırlar. Yani sen kimden duydun falandan, o falanı kendisi de tanıyorsa gider ona bizzat sen filandan şöyle duymuşsun bir de bana söyler misin derler. Çünkü senden duyandan duymak yerine bizzat senden duymam daha güzel olmaz mı diye. Hatta böyle hadis alimlerinden biri, İmam Müslim'in Kitab-ül İman'ında görmüştüm. Hadis rivayetinde bakıyor ki filan filandan duymuş, o da filandan derken bir baba oğul var silsilede. Oğluna varıp diyor ki, böyle böyle, baban böyle demiş, duydum ki, sen de duydun mu bunu? Bırak benim babamdan duyduğumu, o hadisi rivayet eden, yani babamın rivayet ettiği zatın bu hadisi rivayet ederken bizzat ben duymuşum diye haber edince ravi o kadar sevinir ki aradan bir kişiyi çıkaracaktır. Ondan duyan, duyandan duyan yerine geçecektir elbette. Öylece haber verirler, öylece rivayet ederler. Buna rağmen inanılmaması gereken insanlar mı onlar? İman işidir, herkes kendi bilir. Diyor ki adam, daha dün Peygamber henüz daha unutulmamışken, yani bir 100 yıl bile geçmemişken, birbirlerinin kanına susayan insanlardan din mi öğrendir? Kimden öğrenecekmişim? Bunu bana diyen adamdan. Kusura bakmasın ama ben yine de onları tercih ediyorum. 304. Beşşiril meşşâine fil zulemi ilel mesâcidi bin nurit tâmi yevmel kıyâme. Gecenin karanlığında mescitlere yürüyen kimseleri kıyamet günü tam bir nur ile müjdele. Allahu Ekber. Ya Rabbi, bu müjdeye layık olanlardan eyle. Amin. Ama hocam, vallahi kardeşim, üstad çok güzel söyledin ama ben demedim. Peygamberimiz böyle söylüyor. Ama anladık da, yani mescit yok, cami yok, imam yok, ezan yok. Biz böyle bir hayat yaşıyoruz ama neden mescit yok? Ama neden imam yok? Ama neden ezan yok? Ama neden? Yani ben onlardan sorumlu değilim. Senin gideceğin bir mescit yok ve sen hala mescitsiz Müslüman olma sevdasıyla, üstelik bu işi hayat programı yapmışsan, bana ne dersin? Ben sana ne diyeyim? Öyleyse benim bildiğim şu: Müslüman özellikle sabah ve yatsı namazlarına mescide gidecektir. Yürüyüp gidecektir mi? Ama o kadar uzak ki, ha, onu hiç bilmiyorum. Arabayla gidiyorsun, yürümüyorsun, bilmem ki ne anlama gelir. Yani dün de atına, devesine ya da bir başka bineğine binenler öyle giderlermiş mi? O anlama gelir mi seninki? Ben onu bilmem. Ben buradakini biliyorum. Çünkü insanlar ev edinirlerken ne komşuya dikkat ediyorlar, ne mescide dikkat ediyorlar, ne camiye uzak mı yakın mı demiyorlar. Hatta öylelerini bilirim. Şöyle yazın, dinlensem, yani daha rahat bir ortamda kafamı dinlesem diye bir yerlere gidiyorlar bir aylığına. Dönünce hissettikleri bir acıyı benimle paylaşmak istiyorlar. Çok kötü oldu. Evet, kafamı dinledim ama ezan dinleyemedim hiç diyorlar. Çünkü sadece denizin dalgası, sadece şu kahkahalar, sadece oyun ve oynaşta insanlar ama ezan sesi yokmuş bir yer. Öyle bir yerde dinlenme ihtiyaç hissediyormuş insanlar. Ben onu bilmiyorum. Gelin yeniden karar verelim. Ya size en yakın mescide, ya kafanıza uygun en yakın mescide, ya kalbinizi rahat ettirecek en yakın mescide, ama mescide gidip namaz kılalım. Değilse, bakın, ben peygamberin sözünü yeniden okuyayım. Gecenin karanlığında mescitlere yürüyen kimseleri kıyamet günü tam bir nur ile müjdele. Söz böyle bitiyor ve ben böyle bir müjdeye layık olmamızı istiyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.